Mopushane Çeşmesi, 5. ayrım, sayfa 60. Felsefi Cafer Baba. O gün hükümlüler 5. koğuşun bahçesinde aralarına yeni katılan yaşlıca bir adamın etrafını çepeçevre toplanmışlar, gevezeliğe dalmışlardı. 50 yaşlarında, nurlu yüzlü, konuşması tatlı bir kişiye benziyordu. Hali biraz düşkünceydi. Cebindeki 25'lik paketini çıkararak hepsine teker teker cigara dağıttı. Oysa mapushanede kimse kimseye cigaranın dumanını koklatmazdı. Besbelli daha alışkanlıkları öğrenecek vakit olmamıştı. Çamur Şevket de kalabalığın arasına katıldı. Deminden beri konuşulanları bilmediği için merakla sordu. ''Geçmiş olsun bey baba, yeni mi geldin?'' ''Yeni geldim efendim.'' ''Senin adın ne? Ayıptır sorması.'' ''Cafer bendeniz.'' ''Ya suçun?'' ''Ben de bilmiyorum efendim. Bendenizi yargıcın karşısına çıkardılar. O da sorgu suale tenezzül buyurmadan beni tevkif etti.'' ''Neden tevkif ediyorsun? Kabahatim ne? Demedin mi?'' ''Dedim. Dedim ama onun söylediğinden de bir şey anlayamadım. Ben sözüm ona 2117 sayılı kanuna aykırı harekette bulunmuşum.'' ''Bu kanun neyin nesiymiş?'' ''Vallahi bendeniz de bilmiyorum efendim. Her şeye meçhulüm.'' ''Sen ne iş yaparsın bey baba?'' Adam elindeki yağlı fötr şapkasını sinirli sinirli bir teviye çeviriyordu. ''Bendeniz ilim adamıyım.'' diye cevap verdi. ''Yani ilim mi bilirsin?'' ''Evet beyefendi.'' ''İyi ama ne ilmini bilirsin? Civalı zar kullanmanın ilmini bilir misin? Üç posta üst üste dübeş kondurabilir misin?'' ''Hayır, öyle değil efendim. Bilmem ki nasıl anlatayım. Yani memleketin iyiliği, yükselmesi, kalkınması için fikirlerim vardır. Memleketi kaldıracağına şu mapushaneyi kaldırabilir misin? İşte o zaman seni alnından öperim.'' ''Efendim, galiba arz edemedim. Bendeniz memlekete fikirlerimle hizmet ederim. Vatanımız için hayırlı, faydalı gördüklerimi söylerim.'' Hırbo Niyazi lafa karıştı. ''Yani ne söylersin?'' Adamın çevresindekileri küçümseyen bir hali vardı. Dudaklarına ister istemez bir gülümseme düştü. ''Anlatsam bilmem kavrayabilecek misiniz?'' ''Sen bize bakma, biz kavrarız. Şimdiye kadar neler kavradığımızı bir bilsen.'' ''Arz edeyim efendim. Bugün memleketin içinde bulunduğu zorlukları görüyorsunuz. Hayat pahalı. Her tarafta geçim sıkıntısı var. Siyasi hürriyet de tam manasıyla gerçekleşememiş. Geçen hafta başbakanla bu hususları Ankara Palas'ta görüşmek istiyordum. Mümkün olmadı.'' ''Sen başbakanı tanır mısın?'' ''Tanırım efendim.'' ''O da seni tanır mı?'' ''O beni nereden tanıyacak?'' ''E sonra?'' ''Evet efendim, memleket bu durumda. Bendeniz memleketimi yükseltmek için düşüncelerimi tespit ettim. Bir rapor hazırladım. Bu raporda siyasi, iktisadi, ticari, edebi, zirai, felsefi, dini, ahlaki, kimyevi, sıhhi, merkezi, mali, bahri, fiziki, şifahi, uhrevi bütün meseleler büyük bir vukufla incelendikten sonra bir neticeye bağlanıyordu.'' Çamur Şevket yanındakine fısıldadı. ''Herif adam akıllı derin. Al benden de o kadar. Şu lügatlere baksana bir kere.'' Adam ekledi. ''Efendim, bu maksatla fikirlerimden memleket idaresinde faydalanılmasını ısrarla rica ettim. Kulak asılmadı. Nihayet 2 gün önce Çankaya Köşkü'ne giderek Cumhurbaşkanımızı arz-ı hizmet etmeyi düşündüm. Uzun boylu rica ve niyazlardan sonra kendilerine mülaiki oldum. Beni dinlemek lütfunda bulundular. Ancak düşüncelerimin tam manasıyla gerçekleşebilmesi için başbakanlık mevkiine getirilmemin şart olduğunu ileri sürdüm. Cumhurbaşkanımız beni valiye havale ettiler. Dünden beri vali beyle 5-6 defa temas ettim. Fakat kendisini bir türlü ikna edemedim. Sonra tevkif meselesi nasıl oldu? Galiba valinin canına tak dedi. Zannetmem. Ama yolda yürürken yanıma 2 sivil memur sokuldu. Beni ilkin polis karakoluna davet ettiler. Oradan da savcılığa götürdüler. Savcının gayretkeşliği üzerine sorgu yargıcı bendenizi buraya yolladı. Bu işin içinde bir iş var bey baba. Sen besbelli doğrusunu anlatmıyorsun. Yolda doğru dürüst giden adamı neden tevkif etsinler? Bak biz burada toplandık ama hepimizin işinde az çok bir bit yeniği var. Çamur Şevket atıldı. Bey baba, sen memleketi nasıl kaldıracakmışsın bakalım? Kaldırmak değil evladım, kalkındırmak. İyi anladık, nasıl yapacaksın bu işi? Sen topu topu bir kişisin. Biz burada 80 kişi olduğumuz halde bir gardiyana boyun büküyoruz. Anlatayım mı bilmem ki. Mesela bakın, memleketin koskoca bir vitamin davası vardır. Ne davası? Vitamin davası. Nasıl şeymiş o? Bu vatanda yaşayan 22 milyon insanız. Hangimiz tam vitamin alıyoruz? Halbuki bu memleket vitamin memleketidir. Vitamin demek birçok gıdalarda bulunan ve vücudumuza çok faydalı olan bir madde demektir. Bu vitamin dediğin öksürüğe iyi gelir mi? Hayır evladım, öyle değil. Vücut için lazım, yani beslenmek için. Senin aklından zorun var mı bey baba? Neden sordunuz efendim? Çünkü senin konuştuğun bu laflar mapushanede konuşulmaz. Burada 24 saatte bir kase fasulye çorbası buldun mu, yiyip içip Allah'a dua edeceksin. Pırpır Hamdi atıldı. Sen barbut bilir misin bey baba? O da nesi, oyun mu? Oyunların sultanı. Param varsa 10 dakikada öğretirim, beraber oynarız. Para meselesi önemli değil ama öyle şeyler bilmem ben. Ne bilirsen söyle de ondan oynayalım. İstersen sana şuracıkta bir 3 kağıt açıvereyim. Onu da bilmem efendim. Nefes kullanır mısın? Yani esrar mı? Ya ne zannettin? Hayır evladım, kullanmam. Sen de 10 para etmezmişsin be yahu. Ne diye yaşarsın anlamadım ki. Bendeniz ilmi, siyasi, içtimai, ahlaki, felsefi... Boş ver bu lafları anam babam. Bunlar senin karnını doyurmaz. Yakında duvar diplerinden sen de izmarit toplamaya başlarsın. Adamın ürkek bir hali vardı. Tanrım nereye düştüm der gibi bir hal almıştı. Koğuş penceresinin parmaklıkları ardında ince sesli bir delikanlı yanık bir türkü tutturmuştu. Mapushane kapısı erken kilitlenir. Kimi kumar oynar, kimi bitlenir. Adam büsbütün üzüntüye kaptırdı kendini. Çamur Şevket uzaktan beşinci koğuşa doğru gelen birini göstererek. Bak dedi, Hayri Bey geliyor. Bu da mahkum. 101 seneye mahkum. Ama idarede memur gibi çalışır. Doğru adamdır. Üstelik bütün kanunları yutmuş. Hepsini ezbere bilir. Seni tevkif ettikleri kanunun numarasını demin söylüyordun. İstersen bir yol ona danışalım. Bilirse o bilir. Kaç numaralı kanun diyordun? 2117 sayılı kanun efendim. Hayri Bey yaklaşmıştı. Çamur Şevket ona doğru sokularak, merhaba Hayri ağabey dedi. Sen bilirsin. 2117 sayılı kanun ne kanunudur? Hayri Bey şöyle bir başını kaşıdıktan sonra, serserilerin toplanması hakkındaki kanun diye karşılık verdi. O zaman bir kahkahadır koptu. Deminden beri bir sürü lügat paralayarak kendisini müthiş bilgin gösteren adamın kendileri gibi bir serseri olduğunu öğrenince belki de biraz rahatlamışlardı. İhtiyar iyice bozulmuştu, yüzünü ekşitti. Ama ne çare, foyası bir kere meydana çıkmıştı. Mapushaneye düşen herkese bir ad takmak olağandır. Ona da en güzel adı Pırpır Hamdi taktı. Felsefi Cafer Baba. Çatal matal kaç çatal. Mapushanenin en kumarbazlarından biri de Teneşir Memduh'tu. Biraz parasız kaldı mı, koğuşta cebi kağıt para gören hükümlülerden her ikisini ne yapıp yapıp kafese koyardı. Akşam kapılar kapandıktan sonra harbi zarla başlayan oyun bir saat geçince çığırından çıkar, Teneşir Memduh içinde zarları çalkaladığı yumruğunu pir aşkına bütün hızıyla göğsüne vurarak ve boğazından boğuk bir hıh sesi çıkararak dübeşi kondururdu. Çoğu zamanda civalı zar kullanırdı. Gözler kan çanağına döndüğü vakit zarlar da türlü küfürlerle yuvarlanır giderdi. Kumarın sonunda her daim Teneşir Memduh kârla kalkardı. Kazandığı parayı da esrarla rakıya yatırırdı. Jandarmalardan Bico İbrahim adında bir kafa dengi bulmuştu. Bico iki akşamda bir beşinci koğuşa bitişik gözetleme kulesinde gece yarısından sonra saat 2 ila 4 arasında nöbet tutardı. Memduh'la aralarında bir de parola vardı. İlkin Bico kuleden hafif hafif bir şarkıya başlar. Tam ara namesine geldiği vakit aşağıdaki abdesthane penceresinden Memduh iki kere kesik kesik öksürürdü. Bu hepsi uykuda malı gönder demekti. O vakit Bico gazete kağıdına sardığı 185'lik rakıyı ince iple usul usul aşağıya sarkıtırdı. Teneşir Memduh şişeyi ipin ucundan çabucak çıkarıp koynuna sokar. Önceden hazırladığı 5 lirayı yine ipin ucuna bağlayarak çek anlamına gelen ıslığı çalardı. Eğer başka siparişi varsa bunu da bir daha sefere getirmesi için kağıda yazıp ipe bağlardı. Böylece aralarında uzun zaman mektup siparişi usulü devam etti. İki tarafta bu alışverişten daima hoşnut kaldı. Memduh, Bico'nun getirdiği şişeyi mutlaka aynı gecede içip bitirmek zorundaydı. Çünkü hiç beklenmeyen sabahlarda daha koğuş kapıları açılmadan bir anda jandarma baskını oluyor, koğuşların altı üstüne geliyordu. Bıçak, şiş, ustura gibi ince uzun eşyayı gizlemek oldukça kolaydı. Ama içi rakı dolu şişeyi saklamak çok tehlikeliydi. Onun için en rahatı şişeyi ele geçirir geçirmez rakıyı hemen mideye indirmekti. O akşam yine Bijon'un nöbeti vardı. 3 tane yarım kiloluğun siparişi de 2 gün önceden verilmişti. Memduhlar kafadarları o gece herkes uyuduktan sonra 4 başı mamur bir çilingir sofrası kuracaklardı. Tenişir Memduh 5 gün önce Arnavut Şaban'ı barbutta adam akıllı tırtıklamış, tam 137 lirasını almıştı. O geceki hovardalığının nedeni de buydu. Daha gündüzden 2 demet kırmızı turp, 250 gram pastırma, 4 portakal, 50 kuruşluk tağım pekmez, 1 kalıp beyaz peynir, yarım kilo patlıcan turşusu, 4 pakette kulüp cigarası aldırmıştı. Helal olsun diyordu. Cümle alem pamuk döşekte ceviz kırarken biz ne diye mapushaneyi kendimize zindan edelim şu ölümlü dünyada? Gece parolalar verildi, şişeler aşağı sarkıtıldı. Memduh'la kafadarları teker teker helaya gidip geliyorlar, sonra da kimseye çaktırmadan Çingene Mansur'un yatağının köşesinde toplanıyorlardı. Biraz sonra da şişelerin mantarları usulca çıkartıldı. Bardaklar derin hazlar içinde havaya kaldırıldı. Keskin bir anason kokusu koğuşun içine yayılmaya başladı. Barbut'ta epeyce para kaptıran Arnavut Şaban birkaç gündür Memduh'un çevresinde dolaşarak onu tekrar kumara oturtmak istemiş ama Memduh kazandığı paranın tadını çıkarmadan tekrar kumara oturmamaya karar vermişti. Şaban günlerden beri küplere biniyordu. O gecede bütün ısrarlarına rağmen Memduh'la oyun oynayamayınca ona bu parayı rahat yedirmemeye karar vermişti. Gündüzden beri gizliden gizliye yapılan hazırlıkları kolluyor, işin iç yüzünü anlamaya çalışıyordu. Bu yüzden herkes uyuduğu halde Arnavut Şaban başını çektiği yırtık battaniyesinin deliğinden koğuşun içinde olup bitenleri kontrol ediyordu. Burnuna keskin bir rakı kokusu gelince battaniyeyi biraz daha araladı. Çingene Mansur'un yattığı köşeyi seçmeye çalıştı. Karanlıkta 3-4 gölge görüyordu. Acelece el hareketleri, kımıldamalar, fısıltı halinde konuşmalar Şaban'ın dikkatinden kaçmadı. Kokuyu da fark edince işi anladı. Memduh'un kendisinden sızdırdığı paraları öteki Adem babalarla rakı sofrasında yemesi nedense pek gücüne gitti. Yattığı yerden usul usul başucundaki kilot pantolonuna uzandı. Cebindeki küçük kopya kalemini aldı, zımbalı defterinden usulca kopardığı kağıda şu cümleyi yazdı. Memduh, 4 kişiyle beraber rakı içiyor. Şimdi bastırırsanız yakalarsınız. Sonra yatağında kımıldamadan bekledi. Gece devriyesi gardiyan sabaha doğru 3:30'da çatıdaki saati vuracak, sonra da 4. koğuşun saatine gitmek için 5. koğuşun abdesthane penceresinin önünden geçecekti. Tavanda ayak sesleri duyduğu zaman yerinden kalktı. Takunyalarını giymeden önce bir defa öksürdü. Sonra uzun donuyla ensesini kaşıya kaşıya abdese kalktı. Kafadarların yanından geçerken hiç o tarafa bakmadı. Zaten onlar da Şaban'ın kalktığını görünce yatağın üstünü ufuzun silmişlerdi. Abdesthanenin penceresinde biraz bekledi. Sonra tam gardiyan geçerken kendini göstermeden katladığı kağıdı onun ayaklarının dibine atıverdi. Gardiyan durdu, pencereye baktı ama kimseyi göremedi. Eğilip kağıdı aldı, uzaklaştı. Şaban da tekrar yatağına büzülerek sonucu bekledi. Öteki kafadarlar içki aleminin en tatlı yerine gelmişlerdi. Ama dışarıda birdenbire bir şangırtıdır koptu. Büyük kapının kol demiri gürültüyle açıldı ve içeriye bir anda 8-10 jandarma ile başgardiyan girdi. Kafadarlar daha yataklarına dağılmaya fırsat bulamadan başgardiyan o köşeye doğru seyirtti. Elindeki feneri karyolanın altına tuttu. Şişelerle mezeler ara sıra dizilmişti. Zaten Memduh da adam akıllı sarhoştu. Gürültünün üstüne öteki hükümlüler de uyandı. Başgardiyan onlara bir şey söylemeden jandarmalara döndü. ''Takın ellerine kelepçeyi'' dedi. Sonra da şişeler, tabaklar teker teker koğuşun dışına taşındı. Ayaşların 5'i de tekmeler, küfürler arasında dışarı çıkarıldı. Demir kapı tekrar gürültüyle kapandı. Öteki hükümlüler hiçbir şey bilmiyorlardı. Uyku sersemliği içinde herkes birbirinin yüzüne bakıyordu. Koğuşun ağası Balcı Baba da uyanmış, merakla gözlerini etrafta dolaştırıyordu. Yalnız Arnavut Şaban battaniyesini iyice başına çekmiş, horlama numarası yapıyordu. Balcı gök gürültüsüne benzer sesiyle, ''Ne oldu ülen, söyleseneyiniz!'' diye bağırdı. Hiç kimse bir şey bilmiyordu. Biraz sonra da mapushanenin avlusundan çığlıklar gelmeye başladı. Memduh'la arkadaşlarını sopanın altına yatırmışlardı. Hepsinin vücudu pestile döndüğü halde rakıyı içeri nasıl getirttiklerini söyletmek mümkün olmadı. Sabahleyin gözlüklü savcı geldi. Uzun boylu soruşturmalar, sıkıştırmalar yine bir sonuç vermedi. Memduh'la dört arkadaşını ceza münferidine kapadılar. Her gün iki posta olmak şartıyla tam iki hafta durmadan dövdüler. Ama Bico lafını hükümlülerin ağzından bir türlü alamadılar. İşin sonunda münferit cezası bitince koğuşa gönderildiler. Balcı baba, Memduh'la ötekilerin yaptığını hoş görmüyordu. ''Zıkkım için dürzüler, mapushanenin şerefini bir paralık ettiniz. Kursağınızın tasasını biz mi çekeceğiz ülen?'' diye homurdanıyordu. Suçlular tekrar koğuşa dönünce uzun uzadıya olayı soruşturdu. Memduh'la arkadaşlarını adam akıllı haşladı. Ama Balcı asıl başka bir noktanın üstünde duruyordu. Gece vakti yapılan baskının mutlaka bir muhbiri olmalıydı. Bu da herhalde kendi aralarındaydı. Balcı işte bunu bir türlü bağışlayamıyordu. İki gün soruşturmadan sonra bir sabah uykudan kalkınca kalın bir cigara sardı. Kahve fincanını dizinin üstüne alıp yanına öteki hükümlüleri topladı. Divan kurdu. Zaten ötekiler ağalarının yanında el pençe dururlardı. Balcı kahveden gürültülü bir yudum çekti. Sonra karşı kirazada çorabını yamayan Arnavut Şaban'a seslendi. ''Bozacının piçi, şöyle sokul bakalım bizden yana. Azıcık halleşelim.'' Şaban yerinden kalktı. Meraklı, tasalı, korkulu bir hali vardı. Ezilip büzülerek Balcı'nın yanına geldi. Balcı baba, ''Ne korkuyorsun?'' dedi. ''Sana bir şey mi ettik? İspiyonsun mu dedik? Ne var ki bunca ürkecek? Sokul yanaş.'' Şaban biraz daha yaklaştı ama elleri, dudakları titriyordu. Balcı daha yumuşak bir sesle ekledi. ''Buraya bak Arnavut'un oğlu. Bu mapushanede kumar oynanır. Bu mapushanede esrar içilir. Bu mapushanede ırza geçilir. Bu mapushanede adam vurulur. Bu mapushanede hırsızlığın envai çeşidi olur. Bu mapushanede gaba etini bir buçuk gaymeye mezada gosan gene olur.'' İlla ve lakin bu mapushanede ispiyonluk olmaz. Biz namertliğin çeşidine katlanırız. Emme ispiyon kısmına ekmek yedirmeyiz. Balcı burnundan soluyordu. Ötekilerin başları da önlerine düşmüştü. Kahvesinden bir yudum daha çekti. Arnavut Şaban tek kelime söyleyemiyordu. Rakı içtikleri için dayak yiyenler de Balcı'nın iki yanında davacı yerinde duruyorlardı. Balcı çubuğundan derin bir nefes çekti. ''İkindi namazına kadar sana müsaade. Müdafaanı hazır et. Diyeceğin lafı toparla. Karşıma gel. Sonra sözünü söyle. Karar vereceğim. Hadi defol. Namussuzun toz pembesi. Baldırı bir mecit etmez it.'' Arnavut Şaban bütün gün yatağından dışarı çıkmadı. Ceketini başına sardı. Durmadan tasalandı. Kendini nasıl savunacağını bilmiyordu. Çünkü Balcı işin iç yüzünü öğrenmiş, haberi yerinden almıştı. O bir işe inançlı olmadıktan sonra kimseye çamur sürmek istemezdi. Arnavut Şaban'ı da ancak bundan sonra töhmetli görmüştü. Balcı ikindi namazını kılıp da köşesine kurulduğu zaman Şaban'a haber geldi. Divan tekrar kurulmuştu. Herkes de sonucu merakla bekliyordu. Balcı, karşısına gelen Şaban'a Yezid Hamza'nın yemek masası niyetine kullandığı portakal sandığını işaret ederek ''Yerleş şuracağı'' dedi. Arnavut korka korka sokuldu. Sandığın kenarına ilişti. Başı hala öne düşüktü. Bu bir çeşit suçu yüklenme anlamına geliyordu. Balcı bir eline uzun iri taneli kehribar tesbihini almıştı. Öteki elinde gümüş ağızlığını tutuyor, ikide bir sigarasından bir nefes çekiyordu. Üst üste birkaç sefer öksürüp boğazındaki gıcığı temizledikten sonra ''Beri bak Arnavut'un oğlu'' dedi. ''Sen kumarda kaç para kaybettin?'' ''Ben kumar oynamadım babacığım.'' ''Yok yani anamadın. Hani Teneşir Memduh ile kumar oynadığınız geceyi diyorum.'' Şaban hatırlamış gibi numara yaparak ''Ha o gece mi?'' dedi. ''137 lira babacığım.'' ''Pekala efendi ceyzime söyleyeyim. Bu parayı nereden buldun?'' Şaban buna cevap veremedi. ''Söylesene ülen, nereden buldun? Kaynatan öküzünü mü satıp gönderdi?'' Yok babacığım. Ya nereden buldun? Benim biraz param vardı zaten. Ülen senin nereden paran vardı? Bir ay öncesinden takunyan yoğdu Ülen. Babacığım, bende para vardı ama göstermiyordum. Ha, demek göstetmiyordun. Bak şuna maşallah, göstetmiyormuş. Anlaşılan doğrusunu demeyeceksin. Pekala, efendi ceyzime söyleyeyim. Sana başka bir laf soracağım. Bu teneşir memduhu kıyasıya dövdüler. O bağırırken sen de duydun mutlaka. Senin gablinde bir cızlama oldu mu, olmadı mı? Bana doğrusunu de. Arnavut Şaban usul usul konuşuyordu. Oldu diye karşılık verdi. O zaman balcı birdenbire gürledi. Ülen namussuzun kahvenin alafrangası. Ülen anasını yassı ezanından sonra dere boyuna gördüğüm. Bana doğruyu anlat. 137'nin dadı mı gözel, yoksa gablinin cızlaması mı gıyak? Arnavut Şaban yatsımanın fayda vermeyeceğini anlar bir hal takınmıştı. Yutkundu. Balcının yanında oturanların duymasını istemediği için sesini daha çok alçalttı. Babacığım, insan kısmı hatasız olmuyor dedi. Bir cahillik ettik bir kere. Artık bunu sen bağışlayacaksın. Sen hepimizin babasısın. Kusurlarımızı affetmelisin. Ama bir daha yaparsam gelip kendi elimle boynumu sana veririm. Mahkemen bitti dedi. Hadi git yerine zıbar. Üst tarafı Allah'ın işi. Şaban bir şey demeden doğru yatağına gitti. Balcının çevresindekiler de artık bu işin üstünde konuşmayı gereksiz buldular. Birer ikişer dağıldılar. Böylece olay da unutulup gitti. Yahut öyle sanıldı. Aradan aylar geçmişti. Hükümlüler bir gün koğuşun bahçesinde çatal matal oynuyorlardı. Hepsi son derece neşeliydi. Balcı Zerdali'nin dibine kilimini sermiş, çaydanlığı da önüne almış, onların oyunlarını seyrediyordu. Pırpır Hamdi gerilip gerilip uzaktan koşuyor, eğilmiş hükümlülerin üstünden aşarak bir tanesinin sırtına oturuyor, sonra başını havaya doğru kaldırarak oyunun tekerlemesine başlıyordu. Çan çan çanani, pan pan panani, bizim köyün imamı, alttan verir samanı, üstten çıkar dumanı. Çatal matal, kaç çatal? Alttaki boğuk boğuk cevap veriyordu. Üç çatal. Üsküdar vapuru aktarmasız gider. Fasulyenin suyunu iç, yat aşağı Lüfer Mehmet. Sonra aynı terane gene başlıyor. Altta yatan Lüfer Mehmet'in tayfası ebe olmaktan bir türlü kurtulamıyordu. Bir aralık oyun iyiden iyiye kızıştı. Hele balcı Lüfer, Mehmet'le beraber aşağı yatan Siska Hidayet'in ıkınıp sıkınmasına gülmekten bayılıyordu. Oyuncuların çevresinde 50-60 kişi de seyirci olarak toplanmıştı. Yerde yatanların sırtını yumruklar indikçe kahkahalar koğuşun bahçesini çın çın öttürüyordu. Bir aralık Lüfer Mehmet'in tayfası alttan kurtuldu. Bu sefer ebe olma sırası Pırpır Hamdi ile arkadaşlarına gelmişti. Onlar altta yattılar. Lüfer Mehmet'in öfke ile gerinerek Pırpır Hamdi'nin sırtına çökmesi balcıyı kahkahadan kırıp geçiriyordu. Arnavut Şaban da Pırpır Hamdi'nin tayfasına dahildi. O da alta yatmıştı. Şaban ikide bir başını kaldırarak karşı duruyor, mızıklanıyordu. Bana bakın çocuklar, kuyruk sokumu ile insanın beline vurmak yok. Can yakınım, ben de canını yakarım ha. Yat aşağı ulan yat. Senden başka dırdır eden var mı? Çekemeyeceğin arabaya öküz olma. Oyun tekrar kızışmıştı. Lüfer Mehmet yutturmalara başlayınca hükümlülerin keyfi de daha çok arttı. Balcı çayın birini bitirmeden ötekini dolduruyordu. Oyunun en civcivli yerinde gülüşüp bağırışmalar ortalığı çınlatırken birdenbire boğuk acı bir çığlık duyuldu. Arkasından Arnavut Şaban, ah anacığım yandım diyerek yere yuvarlandı. Birdenbire herkes şaşırdı. Balcı bile gözlerini adam akıllı açmış, ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Oyun yeri bir anda karmakarışık oldu. Şaban yüzü koyun kapaklanmış, yerde kıvır kıvır kıvranıyordu. Karın boşluğuna yan taraftan saplanmış bir bıçağın yalnız sapı meydanda kalmıştı. Kuru toprağın üstüne oluk gibi kan boşanmaya başladı. Şaban da inleyerek debelendi, çırpındı. Hükümlülerden biri büyük bir telaşla kapıya doğru koştu. ''Gardiyan, yetiş gardiyan!'' diye avaz avaz bağırmaya başladı. Ötekiler Şaban'ın üstüne eğildiler. Ama hiçbiri onun karnına daldırılmış bıçağı çekip çıkarmaya cesaret edemedi. Balcı yerinden bile kımıldamadı. Ama ne de olsa heyecanlandı. Şaban'ı yerden kaldırmak istediler ama o çırpınıyor, kendisini tutmalarına, yardım etmelerine meydan vermiyordu. Neden sonra Yaşar gardiyan koşup geldi. Bıçağı sapından yakalayarak çekip çıkardı. Sonra meydancı Mehmet'e seslendi. Çabuk ulan, bir örtü getirin, herifi götürelim. Çabuk, haydi çabuk. Koşuştular. Lüfer Mehmet Şaban'ı koltuklarından yakaladı. Gardiyan ayaklarından tuttu, battaniyenin içine uzattı. Sonra arkadaşları da örtüyü uçlarından tutarak Arnavut Şaban'ı koğuşun dışına çıkardılar. Çok geçmedi, müdür yanında baş gardiyan ve 8-10 jandarma ile beraber olay yerine geldi. Birbirinin yüzüne şaşkın şaşkın bakan hükümlülerden 25 tanesini kelepçeletti. Hepsini müdüriyete sorguya götürdü. Akşam kapılar kapanacağına yakın savcı yardımcısı ile adalet doktoru da çıka geldi. Şaban'ın yuvarlandığı yer topraktaki kan pıhtılarının çevresi tebeşirle çizildi. Ölçülüp biçildi. 35 hükümlünün ifadesi alındı. Başta teneşir memduh olmak üzere Arnavut'un bütün düşmanları sopanın altına yatırıldı. Ama bıçağın sahibini bulabilmek bir türlü kabil olmadı. Ertesi gün Şaban'ın hastaneden ölüm haberi geldi. Bu da belki hükümlülerin birçoğu üzüldü. Hatta Balcı bile efkarlandı. Ama ispiyonluğun bağışlanır bir suç olmadığını bildiği için efkarını çabuk dağıttı. Ondan sonra mapushanede gündelik hayat tekrar başladı. Gene türküler söylendi, gene oyunlar oynandı, gene esrar içildi. Ama Balcı'nın yatıp kalktığı koğuşta ispiyonluk da bir daha baş kaldıramadı. 5. ayrımın sonu.